Ayrım 4.
Neydi bütün bu gelişmelerin anlamı? Mutlakiyetçi yönetimin iç politikada olduğu kadar dış politikada da yıllar boyunca sergilediği tam yeteneksizlik, sarayın işitilmemiş lüksü ve işretinin yanı sıra halk kitlelerinin sefaleti, ülke çıkarlarına yabancı savaşların idaresinde gösterilen safsaklama, protestan ve janzenistlere karşı reva görülen anlamsız zulüm, mutlakiyetin her şeye karşın boyun eğdiremediği parlamentolarla olan kavgalar, bütün bunlar Fransa'yı 18. yüzyıl boyunca birçok kez iktisadi, siyasal ve sosyal bunalımların içine getirip soktu. Bu bunalımlar feodal rejimin genel bunalımının ve çözülüşünün birer yansımasıydılar aslında. Devrin az da olsa aydın kişileri bütün bunları görüyor ve anlıyorlardı. Nitekim 1751'de 15. Louis'nin eski harciye nazırı D'Argenson günlüğünde şöyle yazar: "Bütün bunlar pek tehlikeli bir durum yaratıyor. Başkaldırı ayaklanmaya dönüşebilir ve ayaklanma genel bir devrime götürebilir." Kısa bir süre sonra Voltaire de aynı duyguyu dile getiriyordu. "Gördüğüm her şey bir devrimin tohumlarını atıyor ve kaçınılmaz olarak gelecek bu devrim." Yönetimin içinde bile kimi kişiler eylem olanakları bakımından öylesine umutsuzdurlar ki ilk fırsatı yakaladıklarında görevlerini terk etmeye hazırdılar. 15. Louis'nin nazırı Abbé de Berny, kendi koruyucusu Markiz de Pompadour'un yazdığı görevden ayrılma dilekçesinde bakınız ne diyor: "Çalışmamla yanıt veremem artık. Nereye gittiğinizi görüyorum, şerefime leke düşsün istemem." Böylece 15. Louis'nin hükümdarlığı bütüne bakıldığında krallık iktidarının saygınlığını yitirdiği bir dönem olarak görülebilir. Bu düşüş Parisli yayıncı Hardin'in 1774'te bize aktardığı bir örnekte gözle görülür derecededir. 15. Louis 1744'te hastalandığında sağlığına kavuşması için Paris'te Notre Dame Kilisesi'ne 6000 ayin ısmarlanmıştı. 1757'de Damien'in krala saldırısının arkasından yol açtığı kralcı duyguların depreşmesiyle 600 ayin ısmarlandı. Ve son olarak 15. Louis yatağa düşüp gerçekten can çekişmeye başladığında ise yalnız 3 ayin ısmarlandı. Koskoca Paris'te kral için dua edilmesini isteyen 5 kişi bile yoktu. 10 Mayıs 1774'te öldüğünde Fransa'da oh çekti herkes. 2. Aydınlıkların getirdiği. Sosyal ve siyasal gelişme ideolojik mücadeleye de yansıyordu. Düşünce yaşamında büyük bir uyanış vardı. Bir yığın düşünür, eserlerinde felsefenin, sosyolojinin, sanatın ve danice alanın en yakıcı sorunlarını dile getiriyorlardı. İşte bu yüzdendir ki 18. yüzyıl Fransa'da aydınlıklar yüzyılı diye anılır. O dönemin yazarlarına da aydınlıkçılar denir. Neydi yaptıkları onların? Aydınlıklar ve aydınlıkçılar. Engels'in bir değerlendirmesi var ki pek güzel anlatır onların etkinliğini. Şöyle der: "Din, doğa anlayışı, toplum, devlet örgütü, her şey en acımasız bir eleştirinin konusu oldu. Her şey aklın mahkemesi önünde kendini savunmak zorunda kaldı ya da mahkum oldu." Aklın mahkemesinin kurulması. Aydınlıklar başta bu. Ancak bununla aydınlıkçıların hepsinin aynı değerlendirmenin arkasından gittikleri sanılmasın. Devrilmeyi bekleyen bir rejimin çürümüşlüğüne bakıp, kimisi ılımlı reformlar öneriyordu, kimisi topyekün reddediyordu onu. Öte yandan feodal mülkiyetin devrini tamamlamış rejimini reddedip, bunun yerine akla uygun bir örgütleniş geçirmek isteyenler, bu aklın saltanatının aslında burjuvazinin idealleştirilmiş saltanatından başka bir şey olmadığının farkında değildiler. Aydınlıklar yüzyılı düşünceler bakımından korkunç bir savaş alanına sahne olur. Mülkiyetin ve halk karşısında takınılması gereken tavrın sorunları da tartışmalar arasındaydı. Halka bütün gerçek söylenmeli miydi, yoksa seçkinlerin bir ayrıcalığı mı olmalıydı bu? Sorun, birbirinden farklı düşüncelere yol açıyordu. Kimi düşünürler bir filozof kral düşleyip aydın despotluğa bel bağlıyor ve rejimin en belirgin eksikliklerini bu yoldan gidermeyi umut ediyorlardı. Kimi düşünürler de halkın başkaldırısında bir çıkış yolu görüyor ya da Avrupa çapında bir devrime inanıyorlardı. Eserlerdeki sert tartışma havasının kaynağında yatan budur. 18. yüzyılda Fransa'da halkın eğitim düzeyi hayli yüksekti. Tarihçilerin kestirmelerine göre 1789'un arifesinde erkeklerin %47'sinden fazlası, kadınların ise %27'ye yakını okuma yazma biliyordu. Basımcılıkta da büyük bir gelişmeyi beraberinde getirmişti bu. Yönetim yazarları Bastille'e hapsederek ya da eserlerini yakarak özgür düşünceye karşı savaşını sürdürse de ektiğine karşı biçtiği şuydu: gizli yayınların ticaretinin alabildiğine gelişmesi. Hollanda'da, Cenevre'de ya da Avignon'da basılan eserler kaçak olarak Fransa'ya geçiyordu. O yıllarda yaşayanların söylediklerine göre aydınlıkçı yazarların kitapları herkesin elindeydi. Fransa'da aydınlıkların öncülerinden biri olarak Jean Meslier 1664-1729 gösterilir. Yerindedir bu. Kendi halinde bir köy papazı olan Meslier'in Vasiyetname adlı bir kitabı var. Bu eser onun sağlığında yayınlanmadı. 3 nüsha olarak yazdığı kitabın kopyaları dolaştı ülkede. Meslier bir köylü zanaatçının oğluydu. Fransa'da sıradan halkın yaşamını ve yoksulluğunu yakından görüp tanımıştı. Vasiyetnamesi yalnız mutlakiyeti kıran kırana eleştirmekle yetinmiyor, toplumun temellerine de çatıyordu. Bir kısım insanların başkalarının emeğinin ürünlerine el koymasına dayanamıyordu bu temeller. Doğuştan ya da zenginlikten gelen ayrıcalıkların halkın üzerinde kurduğu egemenliğe dayanıyordu. Etrepagne papazı, tutarlı bir tanrı tanımaz ama yaptığı işe inanan bir insanın diliyle konuşuyordu. Ruhbanın açgözlülüğünü ve ikiyüzlülüğünü sergilerken gösterdiği bir şey daha vardı. Kiliseyi krallık iktidarına bağlayan bağın, zulmün kalesine hizmet ettiğini, halkı ezmede bir araç olduğunu belirtiyordu. Din diyordu Meslier, siyasal iktidarı ne denli kötü olursa olsun destekler ve iktidar da ne denli ahmak ve boş olursa olsun dinin yardımcısıdır. Yalnız mutlak monarşiye saldırmıyor, özel mülkiyete de çatıyordu. Ona göre hemen hemen evrensel olarak kabul edilmiş ve izin verilmiş de olsa, insanların yeryüzündeki nesnelere ve zenginliklere ortaklaşa sahip olup, onlardan ortaklaşa yararlanacak yerde, bu nesne ve zenginlikleri özel olarak ellerine geçirmeleri bir kötülüktür. Meslier, halkın devrim yapması için onun aydınlatılmasını istiyordu. Çağındaki insanlara söylediği şuydu: o zalim egemenliğin boyunduruğunu kökünden kırıp parçalamak için yaşadığınız sürece birlik olmaya çalışınız. Bu adaletsizlik ve inançsızlık tahtlarını deviriniz her yerde. Bu taç giymiş kafaları koparınız, size zulmeden bütün bu insanların gurur ve kibrine son veriniz. 18. yüzyılda devrime çağıran insanlar nadirdi. Meslier, zulme son verme sorununda şiddete başvurmayı erkekçe ortaya koyan ilk düşünürlerden biri oldu. Meslier'in vasiyetnamesinin ülkede yayılmaya başladığı sıralarda, Paris'te iktisatçı Jean-François Melon'un 1680-1738, Ticaret Üstüne Siyasal Deneme adlı eseri yayımlanıyordu. Emeğin bir zenginlik kaynağı olabileceği noktasından hareketle yazar şunu soruyordu: en çok kazancı elde edebilmek için bu çalışma yeteneğinden en iyi yararlanma yolu hangisidir? İktisadi yaşamın temel amacı da buydu ona göre. Buradan yola koyulup imalathane sahiplerini göklere çıkarıyordu ve şöyle yazıyordu: İmalatçı, kanun koyucunun bütün dikkatine layıktır. Melon, imalatçılara büyük kârlar sağlamanın kaygısıyla Fransa'da işçilerin yasal köleliğinin kabul edilmesini öneriyordu. Köleliğin işçi için ücretli çalışmaktan çok daha imrenilecek bir şey olduğunu söylemeye kadar vardırıyor işi ve şöyle diyordu. Sakatlık ya da yaşlılık yüzünden çalışamayacak hale geldiğinde beslenmesi sağlanmış olacak en azından. Melon'un eserinin dikkati çeken yanı, çıkarcı burjuva düşüncesini ilk kez açıkça ortaya koymasıydı. Fransa'da aydınlanma hareketinin bir başka temsilcisi de Charles-Louis de Montesquieu, 1689-1755 oldu. Montesquieu, Brette de Seconde baronuydu. Taşra'da ilk yönetiminde önemli görevleri oldu. Bordeaux parlamanında önce danışmanlık yaptı, sonra da başkanı oldu onun. Büyük bir yazar, sosyolog ve tarihçidir o. İran Mektupları adını taşıyan romanı 1721, mutlak feodal rejimin pek acı ve sert bir eleştirisidir. Hükümetlerin yeteneksizliğini, sarayın gülünç ve pahalıya mal olan fantezilerini, dinsel hoşgörüsüzlüğü ve daha başka şeyleri alaya alır o eserinde. Romalıların Yükselişi ve Çöküşünün Nedenleri Üstüne Düşünceler adlı eseri 1734, Roma tarihi hakkında bir yorum denemesidir. Bunu yaparken de tarihsel sürecin ilahiyatçı açıklamasına başvurmadan doğal nedenlerle yetinir. Ne var ki çağdaşlarını en çok etkilediği eseri 1748'de Cenevre'de kendi adını belirtmeden yayımladığı Kanunların Ruhu'dur. Montesquieu'nun öğretisinin temeli üç yönetim biçimi hakkında verdiği tanıma dayanıyor. Bunlar da kendine özgü ilkeleri olan despotluk, monarşi ve demokrasidir. Despotluğun ilkesi korku, monarşininki onur ve demokrasininki de erdemdir. Kuramsal olarak demokrasinin üstünlüğünü kabul etse de bunun ancak küçük ülkelerde gerçekleşeceğini söyler. Despotluğa gelince ona göre bu doğunun büyük devletlerine, İran'a, Hind'e, Çin'e ve benzeri özgü bir yönetim biçimidir. Böylece Fransa'ya en uygun gelen yönetim biçimi monarşidir. Buradan kalkarak Montesquieu, idealleştirdiği İngiliz devlet yapısının kendine özgü biçimlerinin kabul edilmesini diler. Dayandığı tez de üç iktidarın yani yasama, yürütme ve yargılamanın birbirinden ayrılmasıdır. Bu üç iktidar birbirinden bağımsız hale gelecek ancak karşılıklı olarak birbirlerini de denetleyeceklerdir. Montesquieu'nun görüşleri bir uzlaşma anlayışına da dayansalar devri için ilerici düşüncelerdi. Devrimci mücadelenin yöntemlerini reddediyordu gerçi. Ancak öte yandan iktidarın keyfiliğini kanunlarla sınırlandırıyordu. Öyle olduğu için de öğretisi toplumun yukarı katlarındaki liberaller arasında yığınla yandaş buldu. Amerikan Anayasası'nın yanı sıra Fransız devriminin ilk aşamalarındaki birçok anayasal belgeyi etkiledi. Ne var ki Montesquieu'yu yaşadığı yüzyılda eleştirenler de oldu. Üç yönetim ilkesi hakkındaki metafizik tutumu, köktenci demokratik eğilime sahip düşünürler arasında itirazlara uğradı. Böylece devrimci düşünceler taşıyan La Baumelle, 1752'de Londra'da yayımlanan Düşüncelerim adlı eserinde şöyle yazıyordu. Avrupa'da ne monarşi söz konusudur artık, ne demokrasi, ne de despotizm. Bugün ticaret her şeydir. Kazanç bütün devletleri yöneten ilke olup çıkmıştır. Birkaç yıl sonra da bir başka yazar çıkacak, aynı itirazları ileri sürüp şöyle diyecektir. Kanunların ruhu mülkiyettir. Bu Linge'dir ve onun bu sert formülü üzerinde Karl Marx ileride özellikle duracaktır. 18. yüzyıl yazarları içinde çağdaşlarını en çok etkileyen Voltaire olmuştur. 1694-1778. Öyle ki onun adı kimi insanlar için aydınlıklar yüzyılıyla özdeşleşir. Voltaire, olağanüstü yetenekte bir yazar, bir tarihçi, bir filozof oldu ve Fransa'da ve Fransa dışında olsun devrim düşüncesini derinden derine etkiledi. Onun bütün yaratıcı yaşamı 1717'de yazdığı Ödip'ten başlayarak Fransa'da dinsel bağnazlığa, servajın kalıntılarına, sarayda perde arkasında oynanan oyunlara, savaşın anlamsızlığına karşı mücadeleye adanmıştır. İngiltere'de 3 yıl kaldıktan sonra yayımladığı Felsefi Mektupları 1734, İngiltere'deki düzeni, felsefeyi Locke, bilimi Newton ve edebiyatı Swift, Pope, Fransa'dakilerle karşılaştırıyordu. Devri için alabildiğine cesur olan bu düşünce okuyucularını çarpıyordu. Şöyle diyordu: "Kralın kaçta uyandığını, kaçta yattığını dakikası dakikasına bilen ve bir nazırın bekleme odasında köle rolü oynarken büyüklük havalarına giren yüzü pomatlı bir senyör mü, yoksa ülkesini zenginleştiren bir tacir, iş yerinden suratlı Kahire'ye emirler verip insanların mutluluğuna katkıda bulunan bir tacir mi en çok yararlıdır devlete? Bilmiyorum yine de." Aslında ülkeyi yönetmek isteyen Thiers Eta'nın savları bütün açıklığıyla dile getirilmiş oluyordu bu sözlerde. Hükümet kitabı toplayıp yaktırmakla yanıt verdi. Yazarına gelince Sirey şatosuna sığındı ve orada kısa aralıklarla da olsa 15 yıla yakın yaşadı. Voltaire bütün yaşamı boyunca kovuşturmaya uğradı. Gençken Bastille zindanına atıldı, daha sonra böylesi tehlikeleri savuşturmak için sürgünlüğü yeğledi ve yaşamının son 10 yılını Fransa ile İsviçre sınırı arasındaki bir yerde Ferney'deki evinde geçirdi. Ancak 1778 ilkbaharındadır ki Paris'e dönebildi ve bütün Paris ayağa kalktı önünde. 3 ay sonra da öldü. Voltaire bütün türlerde kalem oynattı. Kesin bilimlerden, Newton'un fiziğinin temelleri, tarihe, halkların örfleri ve anlayışları üstüne deneme ve felsefeye, felsefe sözlüğü kadar her alanda gezindi durdu. O aynı zamanda yeni bir türün, felsefi öykü denen bir türün de öncüsü ve ustasıdır. Bu konuda akla ilk gelen Zadig, Mikromegas ve Candide oluyor. Bu eserler aydınlıkların temel düşüncelerini büyüleyici ve ışıklı bir dille okuyuculara götürüyordu. Voltaire parlak bir yergi şairi, Orleanlı bakire, Avrupa'nın bütün sahnelerinde uzun süre oynamış görkemli trajedilerin yazarıdır. Kilisenin kurbanları, Kala, Sirvan, Labar için yaptığı girişimler çağdaşları arasında büyük bir saygınlık kazandırdı ona. Katolik Kilisesi'nin iktidarına karşı gözünü kırpmadan meydan okudu durdu. Bununla beraber şunu da söyleyelim ki Voltaire, Thiers Eta'nın aşağı halk tabakalarına yabancı kaldı. Böylece Tanrı'ya inanan bir kimse olarak sıradan halk için dini gerekli görüyordu. Tanrı yoksa icat etmeli onu diyordu. Ancak onun açıklayıcı düşüncelerini kitaplarının kıyısına bucağına koyduğu, o yıllarda basılmayıp da şimdi okuyabildiğimiz notlarında buluyoruz. Kitaplığında birçok eser şu işareti taşır: tehlikeli kitap. Necker'in yazıp da Marx'ın pek takdir ettiği Tahıl Mevzuatı ve Ticareti Üstüne Deneme adlı kitabın üzerinde Voltaire'in eliyle yazılmış şu birkaç satırı okuyoruz. Bu kitap halk okuyabilseydi pek tehlikeli olurdu. Voltaire hem bir filozof ve ahlakçı, hem bir edebiyatçı ve tarihçi, hem bir denemeci ve olağanüstü güzellikte öykü yazarıdır. Dev bir eser bırakmıştır arkaya. Bununla beraber onun kuşağı üzerinde yaptığı etkinin nedenlerini eserlerinde aramamalı belki. Ne o parlak ve şairane Orleanlı bakirede, ne Zadig romanında, ne Büyük Petro üzerine yazdığı tarihte, ne de onca insanı haksızca mahkum edip kanlarına girmiş olan kiliseye karşı tiksintisini dile getiren o eşsiz yergilerindedir bu etkinin nedenleri. Nerede peki? Şunda. Voltaire, daha sonra Voltaire'cilik diye adlandırılacak olan bir kuşku anlayışına yol açtı. Çürümüş feodal dünyanın ayyuka çıkan kötülüklerine karşı eleştirilerinde açıkça konuşmuyor, sevmiyordu da bunu. Söylediklerini hep özenle sarıp sarmalıyordu. Ancak olaylar karşısında özellikle alaylı ve dalga geçen bir tutumu vardır ki yalnız ona özgüdür bu. Her şeye inanmayınız, işittiğiniz her şeyi geçerli akçe diye bellemeyiniz. İşlerin her zaman böyle yürüyeceğini ve bu dünyanın hiç değişmeyeceğini sanmayınız. Bütün eserlerinin temelinde yatan budur. Hiçbirinde açıkça dile getirilmemiştir bu görüş ama çağdaşları alabildiğini açıklığıyla anlamışlardır onu. Voltaire'in eserinde söylenmeyip de susulan şey söylenenden daha çok önemlidir belki. Bütün yaşamı boyunca gerçek düşüncelerini saklamasını bilmiş ihtiyatlı bir yazar olarak Voltaire'in anlattığı şudur bir yerde. Her şeyden kuşku duyunuz, hiçbir şeye de inanmayınız. Onun ektiği bu kuşku anlayışı eski rejimin ideolojik temellerini yıkmada en büyük itici düşünce oldu belki de. 18. yüzyılın Voltaireciliği mutlak kuşku, değişmez gibi görünen her şey karşısında güvensizlikti. Her şeye gülmekti bu. Ancak dış görünüşünde masum olan bu görüş, dünyayı değiştirme girişimine açılmış bir kapıydı da. Aydınlıklar ideolojisinin gelişmesinde ağırlığı olan bir başka ad da Denis Diderot'dur. 1713-1784. Materyalist bir filozof ve üstün yetenekli bir yazardır o ve ünlü bir eserin Bilimler, Sanatlar ve Meslekler Ansiklopedisi'nin hem kurucusu hem de uzun yıllar yöneticisi oldu. Bu ansiklopedi Thiers Eta'nın düşünce ve ideolojisinin bir karargahıdır. Montesquieu, Turgot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, devrin bütün büyük düşünürleri, bilginleri, mühendisleri, hekimleri ve benzeri ansiklopedinin yardımcıları arasındadır. Ansiklopedide yeni olan, aynı zamanda mesleklere, tekniğe verdiği önem, adı da bunu gösteriyor zaten. Diderot'un kendisi de teknolojiye ve sorunlarına ilgi duyuyor ve üretimin çeşitli dallarında uzman olan, adı hiç duyulmamış kişilere, kalifiye işçilere yazı ısmarlıyordu. Ansiklopedi o yıllarda hem bilimsel bir başvuru eseri oldu hem de bir tartışma alanı. Çoğu yazar sansüre uğrar korkusuyla düşüncelerini anıştırmalı bir biçim altında dile getirdiler orada. Satır araları okumasını bilenlere çok şey söylüyordu. Ne var ki ansiklopedinin yayımlanışı yine de engellere uğradı. 1752'de ve 1759'da iki kez yasaklandı. Yayıncısı Le Breton, Diderot'un haberi olmadan yığınla makaleyi değiştirip bozdu, törpüleyip yumuşattı. Öyle de olsa Diderot eseri sona erdirmeyi başardı. 1751'den 1772'ye değin 17'si metin ve 18'i resim ve gravürlere ayrılmış 35 ciltlik bir anıtı dikti. Ansiklopedi sansürün el verdiği ölçüde sosyal sorunlara büyük ilgi gösteriyordu. Aslında tepeden tırnağa burjuva olan bir ideolojinin yenilikleri, cesareti ve aynı zamanda sınırları bütün açıklığıyla bu sorunlara eğildiğinde gösterir kendini. Hem de Diderot'un kaleme aldığı kredi maddesi bu bakımdan pek anlamlıdır. Orada şöyle der Diderot: "Dinden sonra insanların karşılıklı yükümlülüklerinde elde edebilecekleri en güvenceli şey faizdir." Bunun yanı sıra 18. yüzyılın ütopyacı görüşleri karşısında Diderot'un kimi zaman gösterdiği o biraz da bulanık yakınlığa karşın ansiklopedi bütününe bakıldığında belli bir demokratik monarşi idealini savunuyordu. Özel mülkiyet ve halka karşı hayli ılımlı bir yakınlık üstüne kuruluydu bu monarşi. Diderot sanat eleştirisine de vermişti kendini ve yazılarını Melchior Grimm'in çıkardığı, Avrupa'nın çeşitli saraylarının abone olduğu geçkin bir çevreye yollanan Edebi Yazışma dergisinde yayımlıyordu. Thiers Eta'nın düşüncelerini temsil eden yeni bir sanat anlayışını savunuyordu bu yazılar.